Ayrım 7, sayfa 59. Tağut, kutsal aldanışın soy ağacı, Soner Yalçın. Komünist hassasiyet. Sergey A. Gavrilov, Rusya Federasyonu Komünist Partisi milletvekili, iktisatçı, büyük ihtimalle de ateist, yani tanrı tanımaz. Bu isme döneceğim, bir hatırlatma yapayım. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 2 F-16 uçağı 24 Kasım 2015 tarihinde Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Sukhoi Su-24 tipi bir uçağı düşürdü. Bunu Türk ordusunun kilit yerlerine müritlerini yerleştiren FETÖ'nün Türkiye-Rusya ilişkilerini baltalamak amacıyla yaptığı biliniyor. Zaten Rus uçağını düşüren pilotlar 15 Temmuz darbesine karıştıkları gerekçesiyle de tutuklandı. Uçağın düşürülmesiyle iki ülke savaşın eşiğine geldi. Genelkurmay tam teyakkuz emri verdi, güvenlik seviyesi en üst noktaya çıkarıldı. Rusya Türk ürünlerini almaya son verdi. Tatil paketleri askıya alındı, tekrar vize koydu. Türkiye'den resmi özür beklediklerini açıkladılar. İşte o günlerde Rusya Duma üyesi Komünist Milletvekili Gavrilov şu demeci verdi. Türkiye-Rusya ilişkileri bir dayanıklılık testinden geçiyor. Böyle bir dönemde dostça girişimler ve teklifler büyük önem taşıyor. Ayasofya'nın Ortodoks Kilisesi'ne iade edilmesi için Türkiye'den samimi adımlar bekliyoruz. Komünist milletvekili Gavrilov, ateist milletvekili Gavrilov, Ayasofya'nın bir Ortodoks Kilisesi yapılmasını istiyordu. Bu teklif bile Ayasofya'nın Rus kültürü için ne ifade ettiğini göstermiyor mu? Rusya'yı kızdıracak Ayasofya'yı cami yapalım gündeminin neden ve nasıl oluşturulduğu üzerine düşünmek gerekmez miydi? Ne gezer? Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin Rus uçağını düşürmekten daha büyük etki yaratacağını devlet katında kimse düşündü mü? Emin değilim. Baksanıza neler yaptılar. Mimarlık tarihimiz Fossati kardeşler olmazsa eksik yazılır. Gaspare Fossati ile Giuseppe Fossati İsviçreli iki kardeş. Gaspare Fossati 1833'te Rusya'ya gitti, 3 yıl sonra Petersburg'da saray mimarı unvanını aldı. Çar Gaspare Fossati Rus elçiliği binasının yerine büyük ve gösterişli bir bina inşa etmek üzere İstanbul'a gönderdi. Gaspare yanına çağırdığı kardeşi Giuseppe Fossati ile 1838'de inşaata başladı. Binanın açılışı 1845 yılında gerçekleştirildi. Elçilik inşaatının ayrıntıları sürerken 1847 yılında Sultan Abdülmecit Fossati kardeşleri saraya davet etti ve Ayasofya'nın restorasyonu için görevlendirdi. O dönem Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanında Osmanlı'ya yardım eden Rusya ile Balkanlar sebebiyle ilişkiler gergindi. Dış ilişkileri fevkalade yürütmesiyle bilinen Abdülmecit, Rusya elçilik binasını yapan Fossati kardeşleri Ayasofya'nın restorasyonu için yumuşama siyaseti sebebiyle görevlendirdi. Biliyordu ki Ayasofya Rusya Ortodoksları için kutsal mekandı. Bu tarihi bilgiyi de kenara koyalım, döneceğim. Hürriyet gazetesi Ayasofya tartışmaları yapılırken manşet attı. Başpiskopos haddini aştı. Atina Başpiskoposu Yerenimos, Ayasofya'nın cami yapılmak istenmesi üzerine bu bir oyun. Türkiye'nin buna cesaret edemeyeceğine inanıyorum dedi. Demet kışkırtıcıydı. Bu çıkışa ardı ardına yanıt verildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dedikleri şuydu. Türkiye ve ABD Libya konusunda ortak çalışma yürütecek. Sayın Trump da buna olumlu baktı ve bizim düzeyimizde, yani dışişleri, savunma bakanları düzeyinde, istihbaratlar düzeyinde birlikte çalışma talimatı aldık. Şimdi teknik düzeyde arkadaşlarımız görüşüyor. Burada ortak hareket etmemiz bölgenin istikrarı ve Libya'nın geleceği bakımından da önemlidir. Demeçleri duyunca şunu sordum. Libya meselesini Rusya ile görüşerek çözerken ne ara ABD ile ortak çalışma yürütmeye başladık? Suriye'de olduğu gibi Libya'da da Rusya ile işbirliği yapmıyor muyduk? Libya'da CIA ajanı Hafter ile savaşmıyor muyduk? O yılbaşında Moskova'da barış görüşmelerine başlamamış mıydık? Rusya'nın Hafter'in meseleyi askeri yoldan çözemeyeceği ve başlatılan barış sürecini engellediğini söylediğini duymamış mıydık? Şimdi birden ABD nereden çıktı? Keza Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rus mevkidaşı Sergey Shoigu arasındaki Libya konusunda sıcak işbirliği süreci, Bakan Akar'ın ele geçirilmiş Rusya yapımı Mil-Mi-24 tipi taarruz helikopteri önünde BBC'ye röportaj verme aşamasına ne zaman geldi? Kuşkusuz Türkiye Libya konusunda çok yönlü dış politika yürütebilir. Yürütmelidir de, ama burada dikkatimi çeken şey başka. Bu süreçte Rusya'yı kışkırtmak için birileri düğmeye mi bastı? Düşürülen Rus uçağını tekrar anımsatmak isterim. Ortada geçerli bir sebep yokken aniden Ayasofya tartışması da bu nedenle mi gündeme getirildi? Hedef Rusya ilişkisini tekrar bozmak mı? Bu işlerin arkasında kimlerin parmağı var? Rusya Ortodoks Kilisesi'nin Ukrayna meselesi yüzünden sarı kart gösterdiği ve ABD gölgesinde gördüğü Yunan başpiskoposların Ayasofya konusundaki kışkırtıcı açıklamasını bu perspektiften değerlendirmek gerekmez mi? O dönemde Türkiye'yi Rusya'ya karşı kimler kışkırtıyordu? Hayatım boyunca her daim okuma kılavuzu yazdım. Karşılaştırmalı tarih. Ayasofya'nın 1935 yılında müze yapılması kararı hakkında konuşacaksanız, Türkiye'nin Batı ve Sovyetler Birliği ile ilişkilerini bilmek zorundasınız. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni 1923'te kurduk ama Batı için hala Osmanlıydık ve onlar için nihai hedefimiz tekrar Osmanlı İmparatorluğu'nu kurmaktı. Bizi hala tehdit unsuru olarak görüyorlardı. Kiliseyi camiye veya camiyi kiliseye dönüştürmek fetih yapmanın sembolüdür. Biz o dönem Romanya, Yunanistan, Yugoslavya ile Balkan Antlaşması imzaladık. Sovyetler Birliği ile sadece dostluk değil ticaret anlaşması da yaptık. Artık fetih hedeflemediğimizi dünyaya göstermek için Ayasofya'yı müze yaptık ki bu psikolojik propagandayla Hatay'ı topraklarımıza katabildik. Libya konusunda haklı bir dava yürütürken fetih amaçlı olunduğunu göstermek için mi Ayasofya Camii yapıldı? Böyle dış politika mı olur? Rusya ile bozulan ilişkileri düzeltmek isteyen Sultan Abdülmecid birden kendini İngilizler, Fransızlar ile yan yana Rusya'ya karşı verilen Kırım Savaşı'nda buluverdi. İstanbul'un işgali 13 Kasım 1918'de başladı. 4 Ekim 1923'te sona erdi. İşgal 1786 gün sürdü. Düşmanlar cami olan Ayasofya'yı neden kilise yapmadı? Sorunun yanıtına geleceğim ama sizi 700 yıl önceye götürmek istiyorum. 1200 ile 1204 yılları arasında 4. Haçlı Seferi yapıldı. Papa 3. Innocentius, kutsal toprakların ele geçirilmesi için Hristiyan Katolik Avrupa'yı sefere davet etti. Savaşın stratejisi Müslümanların en zayıf tarafı Mısır'ı vurup Nil Deltası'nı ele geçirerek burasını Hristiyan üssüne dönüştürmek ve Kudüs'e ulaşmaktı. Yola çıkan Hristiyan Katolik Haçlı ordusu yolu üzerindeki Hristiyan Ortodoks Bizans İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis'i 24 Haziran 1203'te işgal etti. Büyük bir talana girişildi. Ortodoks rahibelere tecavüz eden, Ortodoks papaz ve keşişleri öldürenlerin zulmünden Ayasofya da payını aldı. Öyle ki Patrik tahtına bir fahişeyi oturtarak şarkı söylettiler. Katolik Haçlılar 200 yıl önce Ortodoks Kilisesi'nin Katolik Kilisesi'nden ayrılmasının öcünü vahşice aldılar. Sonuçta Haçlı Seferi amacından saptı, hedef Kudüs yerine İstanbul oldu. Hristiyan Ortodoks Bizans İmparatorluğu yıkıldı, yerine Katolik inançlarına uyan Latin İmparatorluğu kuruldu. Ayasofya 1204-1261 yılları arasında bir Katolik katedrali oldu. Peki 13. yüzyıl başında Ayasofya'ya bunu yapan Avrupalılar 20. yüzyıl başında İstanbul'un işgalinde Ayasofya Camii'ne neden dokunmadılar? Çünkü ben yaptım oldu anlayışı diplomasinin dili olamaz. İç siyaset hesapları Türkiye'nin devlet kimliğine zarar vermemelidir. Suriye'den Libya'ya emperyalist ablukayı yarmaya çalışırken Ayasofya'yı camiye dönüştürerek fetihçi görünmenin Türkiye'ye ne yararı oldu? Hiç. Tek düşündükleri seçim sandığından güçlü çıkmaktı. Mücadeleci din adamları. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın camilere gönderdiği 30 Ağustos Cuma hutbesinde Atatürk adını silmesinin, Trabzon'da camiye asılan Atatürk resmi ve Türk bayrağını kaldırtmak istemesinin tarihsel nedenleri var. Bunları yapanın adı bugün Ali Erbaş olabilir, dün Dürrizade Abdullah'tı. Oysa bizim İstiklal Madalyası sahibi din adamlarımız var. Diktirdiği asker elbisesini giyip başındaki sarığını çıkarmadan kurduğu, çelik alay müfrezesiyle cepheye koşan Mustafa Kemal'in askeri Afyon Merkez Vaizi Hoca İsmail Şükrü. Mustafa Kemal'in emriyle Isparta'da 3 günde 100 süvari ve 200 piyadeden oluşan demir alay müfrezesini kurup Tepeköy'ü Yunan işgalinden kurtaran Hafız İbrahim. 500 kişilik tabur oluşturan Aksaray müftüsü Kadızade İbrahim. Adapazarı'nda milis teşkilatı kuran Akçaovalı Rıfat Molla, Vahdettin'in yüzüne istiklal ve şeref mücadelesi yapması gerektiğini söyleyen, beklediği yanıtı alamayınca memleketi Konya'ya dönüp Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni kuran ve Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nde efkaf ve şeriye vekilliği görevi yapıp Vahdettin hakkında tahttan indirilme fetvası veren Hadimli Mehmet Vehbi, Mustafa Kemal'i Amasya'da karşılayıp bu paşa bildiğimiz paşalardan değil deyip Sultan Beyazıt Camii'nde konuşma yapan Amasya vaizi Abdurrahman Kamil Efendi şunları diyordu: "Madem ki milletimizin şerefi, haysiyeti, istiklali tehlikeye düşmüştür, artık bu hükümetten iyilik ummak bence abestir. Yegane çare-i halas halkımızın doğrudan doğruya hakimiyetini eline alması ve iradesini kullanmasıdır." O zor günlerde evini Mustafa Kemal'e açan Samsun'da Hacı Molla Dursun, Havza'da Sıtkı Hoca, Amasya'da Müftü Hacı Tevfik, Erzurum'da Hoca Raif, Sivas'ta Müftü Abdurrauf Efendi, Kırşehir'de Müftü Halil Efendi ve tehlikeli Erzincan-Erzurum-Sivas yolculuğunda Mustafa Kemal'i koruyan Nakşibendi Şeyhi Fevzi'nin yiğitlikleri unutulabilir mi? Tüm mal varlığıyla Kuvayi Milliye safında yer alan ve hakkında idam kararı verilen Manisa Müftüsü Ali Efendi, İzmir'de esir düşen Kuvayi Milliyeci ailelerin geçimleriyle uğraşan gözlüklü Hafız Ali, Aydın bölgesinde Demirci Mehmet ile Yörük Ali'yi barıştırıp direnişi başlatan Hacı Süleyman Efendi, Kuvvayi Milliyeci oldukları için Atina'ya sürülen Turgutlu Müftüsü Hasan Basri, Tekirdağ Müftüsü Osman Nuri, Hoca Esat Efendi unutulabilir mi? Talat Paşa ve Enver Paşa'yı makamı selamlıkta karşılayan ama Mustafa Kemal'i karşılamak için ilk defa Bektaşlar mevkiine giden Hacı Bektaş Çelebisi Cemalettin Efendi'nin "Biz sizinleyiz paşam" sözü unutulabilir mi? İstanbul Merdivenköy'deki Bektaşi Tekkesi'nin gizli faaliyetleri, Konya'daki Yobaz isyanlarının bastırılmasında Mevlana dergahı post işini Abdülhalim Çelebi'nin desteği, Anadolu'ya insan ve silah geçişini sağlayan Karakol Cemiyeti kurucusu Nakşibendi Özbekler Tekkesi şehidi Ata Efendi'nin yaptıkları unutulabilir mi? İstanbul'daki Mimmim kurucusu Gülşeni dergahı post işini Hüseyin Hüsnü Efendi ve Hatuniye dergahı şeyhi Saadettin Efendi'nin Ankara'ya silah göndermeleri, Ankara'da Milli Alay kurucusu ve Atatürk'ün ilk Diyanet İşleri Başkanı Ankara Müftüsü Mehmet Rıfat Börekçi'nin mücadelesi unutulabilir mi? Kuvvayi Milliye safında mücahit gibi çarpışan Eşme Müftüsü Hacı Nazif, Kütahyalı Abdullah Ağırlı Hoca, Balıkesirli Hafız İbrahim, Eskişehir'de Müftü Mehmet Efendi, İzmir'de Mevlevi Şeyhi Nuri Efendi, Burdur Müftüsü Halil Efendi, Diyarbakır Müdafaa-i Vatan Cemiyeti kurucusu Ulema'dan Hamdi Efendi, Bitlisli Küfrevizade Abdülbaki, Zonguldak Müftüsü İbrahim Efendi, Erzurum'da Müftü Solakzade Sadık gibi yazmakla bitmez kahraman, tarihimizi onurlandıran din adamlarımız var bizim. Dürrizadeler, Sait Mollalar gibi Ali Erbaş ve benzerleri de Atatürk'ün kim olduğunu öğrenecek elbet. Dipnot: Kurtuluş Savaşı sürecinde İngilizlerle işbirliği yapan Said Molla'nın ilişkisini ispatlayan 12 mektubunu Atatürk nutukta açıkladı. Boğaziyan Kaymakamı Kemal hakkında idam kararı veren Divan Harp Mahkemesi'nde de bulunan Said Molla'nın Hindistan'da yeraltı faaliyetleri ve politik entrikalardaki başarısı sebebiyle Türkiye'ye gönderilen İngiliz ajanı rahip Robert Frew'den yüklü miktarlarda para aldığı ve bu paraları isyan çıkartmak amacıyla Anadolu'daki bazı şifreli isimlere gönderdiği anlaşıldı. Yalanları bitmedi, yüzleri hiç kızarmadı. Hoşgörüsüzlükten beslenen pervasız bir zorbalık var. Bunun öncüsü FETÖ oldu. FETÖ'nün düşünsel sistematiğinde yetişenler görevlerine devam ediyor. Amaçları iflah olmaz sahtekarlıklarla toplumsal gerilimleri tırmandırmak. Tarihin farklı dönemlerine baktığımızda din ve devlet ilişkilerinin üç farklı biçimde oluştuğunu görürüz. 1. Devletin örgüt ve hukukuna dini kuralların, yönetimine ise din adamlarının hakim olması teokrasi. 2. Dini örgüt ve din adamlarının devlete tabi olması, devletin bazı dinlere diğerlerine göre daha fazla ayrıcalık vermesi. 3. Devlet ve din işlerinin birbirinden tamamen bağımsız olması, laiklik. Türkiye Cumhuriyeti'nin yolu 100 yıldır değişmedi. Devletin örgütsel yapısı dinden bağımsızlaşsa da dinin tamamıyla devlet yönetiminin dışında bulunması söz konusu olmadı. Halkın inanç özgürlüğünü sağlamak laik devletin öncelikleri arasında oldu. Laik devlet başkalarını kendi dinsel inançlarının baskısı altına almak isteyen her türlü akıma karşı garantör konumdaydı. Peki bu anlayış bugün değişiyor mu? Mesela tüm inançlara karşı eşit olması gereken hukukun sembolü adli yıl açılışının doğayla yapılmasını nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Üçüncü maddeyi terk edip ikinci maddeye mi evriliyoruz? Yoksa birinci maddeye mi bu gidiş? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın devlet protokolünde ön sıraya alınmasını, Diyanet İşleri Başkanı'nın sosyal medya dahil hemen her konuda fetva vermesini, Diyanet İşleri Başkanı'nın artık bulunmadığı bir açılışın yapılmamasını ve inanç insan ile Allah arasında olsun, ticarete, siyasete, yargıya yansımasın diye ortalığı ayağa kaldırıyorlar demesini nasıl değerlendirmek gerekir? Bu düpedüz birinci maddeye uygun değil mi? Gelecek yıllarda iktidar ülke gündemine teokrasi istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Referandumunu mu getirecek? Ad hominem. Sıklıkla Latince bir deyimden bahsederim. Ad hominem. Kişinin herhangi bir konudaki görüşü yerine şahsına yönelik sözler sarf etmek, bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda inandırıcı belge, bilgi sunarsınız, karşınızdaki o argümanı eleştirmekten ziyade, argümanı ortaya atan sizinle ilgili, konuyla alakasız kişilik özelliklerinizi gündeme getirerek fikrinizi çürütmeye çalışır. Vasatlığın hakim olduğu toplumlarda bu kaçınılmaz. Son yıllarda Araplar konusunda benzer tartışma yaşandı. Arapları sevelim mi, sevmeyelim mi? Cübbeli Ahmet Hoca dedi ki, Araplar faziletli millettir, Arapları sevmek imandandır, sevmemek kafirliktir. Diğer yanda da bizim mahalle dedi ki, Araplar büyük savaşta bizi arkamızdan hançerledi. Ülkemizde tarih kavrayışı bilim değil, duygusal bilinç üzerinden hep. Özellikle de inanç temelli teolojik söylemlerin bunda rolü büyük. Arapları sevip sevmemeye dönersem, Arap tarihi bilgisi ülkemizde çoğunlukla Birinci Dünya Savaşı ile sınırlı. Arkamızdan hançerlediler. Ama hançerlemeye nasıl gelindiği üzerine pek durulmaz. Osmanlı 16. yüzyılın başından itibaren tüm Arap ülkelerini zapt etti. Sebebi Arapların dünya ticaret yolları üzerindeki konumlarıydı. Yine de Osmanlı bey ve paşalarının buradaki varlığı ekonomik olmaktan çok yönetim amaçlıydı. Avrupa'da kapitalizmin gelişmesi yeni pazarlara ve ham madde kaynaklarına ihtiyacı ortaya çıkardı. Mısır'ın pamuğu ve şeker kamışı, Suriye ile Filistin'in pamuğu, tahılı, yünü, Lübnan'ın ipeği Avrupalı kapitalistlerin iştahını kabarttı. Avrupa'nın Osmanlı üzerindeki siyasi ekonomik hegemonyası arttıkça Arap topraklarında da sömürü ve yoksullaşma büyüdü. yabancı sermayenin tefeci sömürü düzeninin Osmanlı maliyesini tüketmesi, Salt Osmanlı feodal sistemini değil, tüm topraklarındaki toplumsal ilişkileri çökertti. Osmanlı'nın dayanma gücü kalmadıkça emekçilere yüklendi. Tıpkı Anadolu köylüsü esnafı yerli sermayesi gibi Arap halkı da sömürünün bedelini ağır ödemeye başladı. 4 katı vergi vermeye başladı mesela Mısırlı fellahlar. Keza köylüler ekinlerini hasat etmeden 1/5 fiyata tefecilere veriyorlardı. Ticaret durma noktasına geldi. Araplarda toplumsal huzursuzluk görülmeye başlandı. Sadece devlet değil, Arap şeyh ve emirleri de halkı eziyordu. Harap olmuş köyler boşaldı, göç yaşanan şehirlerde açlık yaşandı. Arap topraklarının 4 yanında, ilk Lübnan'dan başlayarak 18. yüzyıldan itibaren köylü ayaklanmaları çıktı. Maruni, Dürzi gibi etnik çatışmalar hızla büyüdü. Gözü doymaz emperyalistler Arap topraklarını işgale başladı. Olağanüstü kârlardan başı dönen Avrupa sermayesi kendi arasında da rekabete düştü. Tüm bunlar yaşanırken Arap coğrafyasında Mısır'dan başlayarak ulusal bağımsızlık hareketleri örgütlenme sürecine girdi. 1908 devrimi Arap coğrafyasında da sevinçle karşılandı. Osmanlı Arap Kardeşliği Cemiyeti kuruldu. İttihatçılar arasında Sadık Paşa el-Azım gibi aydınlar vardı. Fakat İttihatçılar yaraya merhem olmadı. Emperyalizmin böl yönet politikası hakimdi. Birinci Dünya Savaşı'na bu atmosferde girildi. Mısır, Sudan, Cezayir, Tunus, Fas ve Arabistan'ın bir bölümü İngiliz ve Fransızların yanında yer aldı. Müslümanı Müslümana kırdırdılar. Kutül Amare gibi yenilgiler İngilizleri telaşlandırdı. Osmanlı gücünü etkisizleştirmek için Hicaz emiri Şerif Hüseyin gibi feodal beylerden yararlandılar. Yıllar sonra İngilizler bu taktiği Şeyh Said'i kullanarak da yapmak isteyecekti. Savaşta ölen yine Arap emekçileri oldu. Arap emekçileri bugün hala sömürülüyor. Olayın bir de felsefi yönü var kuşkusuz. 7. ayrımın sonu. Sayfa 67.